Ayrım 39.
Sayfa 306. Soyluluk. Aristoteles soylulukla ilgili olarak şunları söyler. Yalnızca erdem bakımından en iyi kişilerin oluşturduğu yönetim düzenine sahip olan rejim soyluluk adına yaraşır. Elbette en iyi sözünü mutlak anlamda alıyoruz, herhangi bir koşula bağlı olan iyi kişi anlamında değil. Yalnızca soylulukta iyi kişi tam anlamında iyi yurttaşla özdeştir. Öbür düzenlerde iyi kişiler kendilerini yöneten kuruluşa bağımlı olarak böyledirler. Bununla birlikte soyluluk denilen ama oligarşik yönetimlerle olduğu kadar tam anlamında cumhuriyetle de bazı ayrılıklar gösteren yönetim biçimleri vardır. Gerçekten yüksek memurlukların yalnızca servete göre değil ama hakkıyla verildiği yerde düzen öbür ikisinden ayrılır ve soyluluk diye adlandırılır. Erdem'in ortak ilgi konusu olmadığı düzenlerde bile iyi bir ünü olan ve onurlu bilinen kişiler vardır. Böylece Kartaca'da olduğu gibi yönetimin yapısı aynı zamanda halkın hem zenginliğini hem erdemini hem istemini göz önünde tutuyorsa bu soylu bir yönetimdir. Ispartalılarda olduğu gibi bunlardan yalnızca ikisini, halkın erdemini ve istemini göz önünde tutuyorsa iki ögenin demokrasinin ve erdemin bir birleşimi ortaya çıkar. Politika 4. kitap 5. bölüm. Oligarşi ve demokrasi. Aristoteles oligarşi ve demokrasi üzerinde de durur. Bazılarının yapmaya alıştığı gibi demokrasiyi çoğunluğun egemenliği olarak tanımlamamak gerekir. Çünkü her yerde oligarşilerde egemenlik çoğunluğun elindedir. Yönetimin küçük bir azınlığın elinde olduğu yerlerde oligarşinin var olduğuna da inanmamak gerekir. 1300 yurttaşlı bir site düşünelim. Bu sitenin 1000 zengini olsun, zenginler özgür olan ve öbür açılardan da kendilerine benzeyen 300 yoksulu iktidardan uzaklaştırmış olsun. Kim bunun demokratik bir düzen olduğunu ileri sürebilir? Şimdi yoksulların az sayıda ama zenginlerden daha güçlü olduğunu düşünelim. Geriye kalan yurttaşlar yani zenginler onurlardan hiç pay almıyorlarsa kim burada oligarşi olduğunu söyleyebilir? Özgür insanlar egemen olduğunda demokrasinin, zenginler egemen olduğunda oligarşinin var olduğunu söyleyelim. Yalnız gerçekten bazıları çoğunluktur, öbürleri azınlık ve gerçekten özgür insanlar çoktur, zenginler daha azdır. Yönetime geçmeyi Etiyopya'da olduğu gibi boylu olmanın ya da güzelliğin sağladığını düşünelim, o zaman oligarşi olacaktır. Güzellikten ve büyüklükten çoğunluk pay almaz. Ama bunlar yönetim biçimlerini belirlemek için yeterli ayrılıklar değildir. Ama demokrasi devleti de oligarşi devleti gibi birçok bölümden oluştuğuna göre daha kesin bir belirleme gerekir. Özgür insanlar azınlığı, özgür olmayan insanlar çoğunluğuna egemense demokrasi yoktur. Ama zenginler yalnızca çoğunlukta oldukları için yönetimi ele geçirmişlerse bu oligarşidir. Buna karşılık en büyük çoğunluğu oluşturan özgür ve yoksul insanlar yönetimdeyseler bu durumda demokrasi vardır. Zengin ve soylu doğmuş kişiler azınlığı yönetimdeyse oligarşi vardır. Politika 4. kitap 3. bölüm. Aristoteles Politika'da 4. kitabın 4. bölümünde demokrasiyle ilgili olarak şu görüşleri ortaya koyar. Birinci olarak eşitliğe dayanan rejim demokrasi diye adlandırılır. Böyle bir demokrasinin yalnızca eşitlik diye adlandırdığı durum, yoksulların hiçbir biçimde zenginlere bağlı olmaması, iktidarın iki sınıftan birinde değil, eşit olarak her ikisinin elinde olmasıdır. Bazılarının düşündüğü gibi özgürlüğün ve eşitliğin en yüksek derecede demokraside bulunduğu doğruysa yönetime olan genel ve eşit katkı da en yüksek derecede ise bu durumda en yüksek demokrasi elde edilecektir. Halk çoğunlukta ve çoğunluğun görüşü egemen olduğuna göre demokrasiyi bu durumun belirlemesi zorunludur. İşte bir tür demokrasi. İkinci tür demokrasi de yüksek memurluklara giriş paralıdır, pek önemli de değildir. Bu yeteneği ele geçiren yönetime katılır, elden kaçıran da yönetimden uzak kalır. Üçüncü tür demokrasi tüm yurttaşların eleştiriden uzak kalmak koşuluyla yönetime katıldığı ama yasanın egemen olduğu demokrasidir. Bir başka tür demokraside her birey yüksek memurluklara girebilir. Yalnızca yurttaş olmak koşuluyla ama egemen olan yasadır. Bir beşinci türde her şey zaten eşit olduğundan egemen olan sayıdır, yasa değil. Bu yetki yasanın değil de buyrultuların elinde olduğu zaman gerçekleşir. Bu da demagogların işidir. Çünkü yasanın egemen olduğu demokrasilerde demagoglar yoktur. En iyi yurttaşlar birinci yeri alırlar. Ama yasaların egemen olmadığı yerde demagoglar görürüz. Çünkü halk o zaman çoğunluğun oluşturduğu tek bir birey olarak mutlak yönetici olur. Gerçekten çoğunluğun yönetimi tek tek kişilerin yönetimi değil, bütünü içinde kitlenin yönetimidir. Böyle bir halk, mutlak yönetici olarak yasayı aşıp bir tekçi yönetim uygulama peşindedir. Despot olur, dal kavuklar bu yönetimde değerli kişilerdir. Tiranlık öbür tekçi yönetimlere göre neyse, böyle bir demokraside kendi cinsleri arasında odur. Töreler burada aynıdır, en iyiler burada köledir, tiranın buyrultuları neyse halkın buyrultuları da odur. Demagogla saray adamı arasında ne ayrım vardır? Aynı rolü oynarlar. Her ikisi de kendi yönlerinden büyük ölçüde etkilidirler. Saray adamları tiranları etkiler, demagoglar da böyle bir durumda halkı etkiler. Cumhuriyet. Aristoteles cumhuriyetin özelliklerini de şöyle belirler. Oligarşinin ve demokrasinin değerini belirlediğimize göre cumhuriyetin değerini görmek daha kolaydır. Çünkü cumhuriyet tam anlamında oligarşi ve demokrasi karışımıdır. Ama cumhuriyet adını demokrasiye eğilimli yönetimlere vermek ve oligarşiye eğilimli yönetimlere soyluluk demek gelenek olmuştur. Bu, eğitimin ve doğuştan hakların daha çok zenginlerin eline düşmüş olmasındandır. Ayrıca adaletsizlerin adaletsizlikle elde etmek istediklerine zenginlerin sahip oldukları düşünülür ve hemen zenginler onurlu ve ayrıcalıklı kimseler olarak belirlenir. Yönetimde üç durumun eşit önceliği vardır. Özgürlük, zenginlik, erdem. Dördüncüsü soyluluk, son ikisinden gelir. Zenginliğin ve erdemin bir ürünüdür. Demek ki buna göre bu iki ögenin zenginlerin ve yoksulların karışımını cumhuriyet diye adlandırmalıyız. Demokrasi ve oligarşinin yetkin karışımını belirleyen şey bu yönetim biçimini demokrasi ya da oligarşi diye adlandırabilme olanağının bulunmasıdır. Nitelendirmedeki kararsızlığın gerçekte karışımın yetkinliğinden geldiği bellidir. Demokrasinin ve oligarşinin yetkin bir karışımından doğan cumhuriyette biri ya da öbürü öne geçmeden her ikisinin de görünmesi gerekir. Cumhuriyetin bir dış etkiyle değil kendi kendine korunması gerekir. Kendi kendine yani korunmasını isteyenlerin çoğunlukta olmasıyla değil. Bir kişinin bile bir yapı değişikliği istemeyeceği biçimde bütün site üyelerinin ortak anlaşmasıyla. Demek cumhuriyetin yapısı böyle olmalıdır. Soyluluğa yatkın denilen biçiminki de. Politika 4. kitap 8. bölüm. Düzenin korunması. Aristoteles yönetimlerin yıkılışını Politika'nın 5. kitabında tartışır. Ona göre yönetenlerden çoğu adaletin ve eşitliğin ne olduğunu bilen insanlar olsalar da zaman zaman yanlış yollara sapıyorlar. O zaman devrimler oluyor, yurttaşlar kurulu düzeni bir başka düzenle değiştirmek için ayaklanıyorlar. O zaman örneğin demokrasi oligarşi ile, oligarşi demokrasi ile yer değiştiriyor. Bazen oligarşinin daha da oligarşi, demokrasinin daha da demokrasi olması için ayaklanmalar oluyor. Cumhuriyeti ve soyluluğu yıkan adaletin bozulmuş olmasıdır. Bu yıkılış cumhuriyette uygun bir demokrasi oligarşi karışımının bulunmamasından gelir. Bu yıkılış soylulukta demokrasi ve oligarşi ögelerinin erdemle uygun bir karışım oluşturmamasındandır. Ama düzenlerin yıkılışında başlıca etken sınıf kavgasıdır. Genellikle rejim hangi yöne eğilimli olursa olsun değişiklikler şu yönde olur. Sınıflardan her biri payını çoğaltmaya bakar. Böylece cumhuriyet bozularak demokrasiye, aristokrasi bozularak oligarşiye dönüşür. Ya da değişiklik ters yönde olur. Örneğin soyluluk demokrasiye, cumhuriyetler oligarşiye dönüşür. Politika 5. kitap 6. bölüm. Politika'da 5. kitabın 7. bölümünde Aristoteles siyasal durağanlığın ancak yasaların egemen kılınmasıyla ve en küçük saldırıdan korunmasıyla sağlanacağını bildirir. Yoksa eşitsizlik sessizce gelip yerleşir, sık sık yapılan harcamaların çoğunlukla büyük servetleri eritmesi gibi. Harcama sezilmez çünkü birden yapılmamıştır. Sessiz bir bozulma içinde durağanlık yavaş yavaş karmaşaya bırakır yerini. Ancak tehlikelerden uzak durmak da durağanlığı güvence altında tutmaz her zaman. Düzenler yalnızca kendilerini bozabilecek nedenlerin uzaklaşmasıyla değil, bazen bu nedenlerin yakın olmasıyla korunur. Çünkü korku devletle daha yakından ilgilenilmesini sağlar. Ayrıca devlet adamlarının her durumda uyanık olmaları, hatırlı kişilerin rekabetlerine ve ayaklanmalarına karşı dikkatli bulunmaları gerekir. Henüz eyleme katılmamış olanların eyleme katılmalarını önlemekte büyük yarar vardır. Kötülüğü tohumundan tanımak ve her kişinin değil, gerçek siyaset adamının harcıdır. Her düzenin ortak kuralı şu olmalıdır: İnsanların aşırı derecede serpilmesinin önüne geçmek. Herkes belli bir ölçüye kadar geliştirilirse düzenin temelleri sağlam kalacaktır. Tiranlıklar karşısında tedirginlik. Aristoteles karanlıktan yana değildir. Tiranlığa tam anlamında karşıdır. Genel görüş şudur: İktidarı yasaların değil de bir kişinin eline bırakmak doğru değildir. İnsan duygusaldır, duygularından kolay kurtulamaz. Ancak yönetimin yasa temeline oturması da %100 sağlam sonuç vermez. Yasalar genel durumlar için belirleyicidir, özel durumlarda yapacakları pek bir şey yoktur. Bu yüzden en iyi yönetim biçimleri yasaya dayananlardır demek zor. Aristoteles'i en çok korkutan zorba yönetimlerdir. Filozof bu konuyu Politika'nın 3. kitabında da ele alır. Onu düşündüren konuların başında kralların çocukları gelir. Krallar ölünce çocukları yönetimde hak öne süreceklerdir. Babasının yerine geçmek istemeyecek bir kral çocuğu son derece erdemli bir kişi demektir. Buna pek rastlanılmaz. Bu yüzden Aristoteles krallıktan yana değildir pek, tiranlığa tam karşıdır. Şöyle der bu kitabın 11. bölümünde: Yasanın egemenliğini isteyen yalnızca Tanrı'nın ve zekanın egemenliğini ister. Ama bir insanın egemenliğini isteyen aynı zamanda hayvanın egemenliğini de kurmuş olur. Çünkü açgözlülüğün hayvansal bir yönü vardır ve coşkunluk iktidardaki en iyi insanları bile bozar. Bu yüzden zeka tutkusuz yasa demektir. Aristoteles tiranlığın doğuşunu şöyle anlatır: Eskiden bir kişinin hem halk önderi hem askeri önder olduğu zamanlarda devrimler tiranlığı getirirdi. Eski tiranların çoğu önce halk önderleri olmuşlardı. Bunun eski zamanlarda olmasının ve şimdi olmamasının nedeni, o zamanlar halk önderlerinin askeri yetkiye sahip olanlar arasından seçilmesidir. Çünkü henüz belagatta o kadar ileriye gidilmemişti. Bugün tersine belagatte görülen ilerlemeyle iyi konuşmasını bilenler halk önderi olurlar ama hiçbir savaş deneyimine sahip olmadıklarından hiç saldırmazlar, saldırıya geçseler de uzun sürmez. Eskiden şimdi olduğundan daha çok tiranlık vardı. Çünkü bazı kişilere çok önemli memurluklar veriliyordu. Öte yandan kentler büyük olmadığı için ve işler halka hiç boş vakit bırakmadığı için halk kırda oturuyordu. Halk yöneticileri de asker olduklarından tiranlığı istiyorlardı ve tümü halkın kendilerine gösterdiği güvenle bunu başarıyorlardı. Bu güven her zaman zenginlerden nefret etmek üzerine kurulmuştu. Politika 5. kitap 4. bölüm. Tiranlık, demokrasinin kötülüklerini oligarşinin kötülükleriyle birleştiren bir erdemsizlik ve zorbalık düzenidir, düzenlerin en kötüsüdür. Tiranların çoğu önemli kişileri suçlayarak halkın güvenini kazanmış önderlerdir. Bunlar gerçekte halkın yararını düşünmezler. Aristoteles Politika'da 5. kitabın 8. bölümünde tiranlığın çeşitlerini sayar. Eski tip tiranlıkların yanında bir de yurtlarının yasalarını çiğneyen ve daha zorbaca bir yetki isteyen kralların kurduğu tiranlıklar vardır. Bir çeşit tiranlıkta yüksek memurluklara seçilmiş yurttaşlarca kurulmuştur. Bir başkası oligarşi düzeninde yüksek işlevler için seçilmiş ve üstün bir gücü olanların kurduğu tiranlıklardır. Tiranların başa geçiş yolları başka da olsa eylemleri aynıdır. Tiranlıkların yerleşmemesi için krallara büyük iş düşmektedir. Kral bekçi olmalıdır, mülkü korumalıdır, halka söz geçirmelidir. Kralı tirandan ayıran başlıca özellik şudur. Kral onurunu, tiran zengin olmayı düşünür. Ayrıca kralın koruyucuları yurttaşlardan, tiraninkiler yabancılardan seçilmiştir. Tiranlık oligarşiden zenginlik istemiyle halka karşı güvensizliği almıştır. Zenginlik tirana zevk ve güvence sağlayacaktır. Tiran halka güvenmez çünkü halk silahlanıverir. Halkı mahvetmek, yurttaşları siteden sürmek oligarşide ve tiranlıkta ortak olan bir yöntemdir. Tiranlığın demokrasiden aldığı şey de önemli kişilerle savaşmaktır. Onların gizli ya da açık yıkımlarını sürülmelerini sağlamaktır. Tiran yalnız kendini düşünür. Politika'da 5. kitabın 9. bölümünde Aristoteles tiranların kafa keserek ayakta kaldığını bildirir. Tiran iyileri yok eder. Varlığını sürdürebilmek için elinden geleni yapar. İnsanların birlikte yemek yemesine bile izin vermez. Arkadaş toplantılarını yasaklar. Özgür öğretimi engeller. Kısacası insanların birbirine iyice yabancı olması için her çareye başvurur. Uyumsuzluk tohumları ekmek, dostlarla dostların, halkla önemli kişilerin, zenginlerle zenginlerin arasını açmak gerekir. Tiran halkın boş zamanı kalmasın ister. Kalmasın ki tiran için kötülük düşünmesin. Mutlak yönetici dostlarının sevgisiyle ayakta durabilir ama tiranlığın temeli her şeyden önce dostlardan sakınmaktır. Tiran herkesin kendisini yok etmek istediğini, özellikle dostlarının bu güce sahip olduğunu bilir. Tiranlık 3 amaç gözetir. Önce kişilerin ruhlarını alçaltmak. Çünkü aşağılık bir ruh komplo yapamaz. İkinci olarak kişiler arasına güvensizlik tohumları ekmek. Çünkü birbirine güvenen insanlar bulunmadıkça tiranlık devrilemez. Bu yüzden tiranlar yetkileri için zararlı gördükleri onurlu kişilerle savaşmak durumundadırlar. Onurlu kişiler zorbaca yönetilmek istememekle kalmazlar. Ayrıca kendilerine güvenleri vardır. Başkalarına da güven aşılarlar. Kendilerini de başkalarını da açığa vuracak yapıda değillerdir. Üçüncü olarak eylemde bulunma güçsüzlüğü yaratmak. Çünkü kimse olanaksıza yönelmez. Bu yüzden kimse gücü olmadığı sürece tiranlığı devirmeye kalkamayacaktır. Tiranlığın öngördüğü 3 amaç bunlardır. Çünkü tiranlığın yöntemlerini şu 3 ilkeye indirgeyebiliriz. Yurttaşlar arasında güvensizlik, güçsüzlük, ruh sefilliği. Poetika trajedinin önemi. Aristoteles ahlakı böylece toplumsal amaçlı bir mutluluk ahlakı olurken, Aristoteles estetiği de sanatı toplumsal yarar çerçevesinde ele alan bir işlevsellik estetiği niteliği taşır. Aristoteles'ten bize estetikle ilgili olarak yalnızca Poetika adlı küçük bir çalışma kalmıştır. Bu yapıt belki de yitip gitmiş büyük bir çalışmanın küçücük bir parçasıdır. Çünkü her konuda alabildiğine görüş bildirmiş ve tartışma açmış bir filozofun estetik alanında bu cılız yapıtla yetinmesi olası değildir. Aristoteles Poetika'da güzel araştırmasına yönelmez. Aristoteles bu küçük çalışmasında özellikle trajedi, biraz da komedi üzerinde durur. Ona göre sanat öykünmedir, mimesis. Sanatçı devineni öykünür. Devinen şeyler ya iyi ya kötüdür. Burada sanatın ahlakla ilgili yönü ortaya çıkar. İnsanlar iyi ya da kötü oluşlarıyla ayrılırlar. Sanatçının işi hem iyi hem kötü insanı anlatmaktır. Sanatçı ayrıca ortadaki insanı, ne iyi ne kötü olan insanı da anlatacaktır. Trajedi daha çok iyileri, komedi kötüleri öykünür. Komedi gülünç olanı da öykünür. Gülünç olan soylu olmayandır. Trajedi soyluyu öykünür, bu yüzden onun yapısı komedininkinden başkadır. Trajedide olay güneşin doğuşuyla batışı arasında geçer. Trajedi ahlak yönünden ağırlık taşıyan, başı sonu belli bir devinimin öyküsüdür. Trajedinin görevi uyandırdığı korku ve acıma duygularıyla insanların ruhunu arındırmaktır. Katarsis. Trajedinin 6 ögesi vardır. Olay, karakterler, dil, düşünceler, dekorlar, müzik. Bu 6 öğenin 6'sı da önemlidir. trajedide tek tek kişilerin öykünülmesi önemli değildir. Kişilerin hep birlikte sürdürdüğü yaşamın öykünülmesi önemlidir. Trajedi buna göre belli bir olay örgüsü üzerine kurulur. O belli bir büyüklüğü olan bir bütündür. Bir bütün olmakla başı, ortası, sonu vardır. Böyle bir trajediye güzel deriz. Güzel nedir? Aristoteles güzele Platon'unkinden daha basit bir tanım getirir. Güzel varlık, ister canlı ister cansız olsun, hem içerdiği parçalarla uygun bir düzen ortaya koyan, hem de belli bir büyüklüğü olan bir varlıktır. Öyleyse güzel düzenden ve belli bir büyüklüğe sahip oluştan başka bir şey değildir. Bir şeyin güzel olabilmesi için belli büyüklükte olması gerekir. Çünkü insan çok küçüğü de çok büyüğü de kavrayamaz ya da algılayamaz. Çok küçük ve çok büyük duyu organlarımızdan kaçacaktır. Trajedi yazarının işi olanı değil, olası olanı anlatmaktır, olabiliri ortaya koymaktır. Tarih yazarı nasıl olanı anlatmakla yükümlüyse, olasının alanında iş göremezse, söz sanatçısı da tersine olanın alanında iş göremez. Trajedi bu bakımdan felsefeye yakındır, evrensele yönelir. Tarih tek tek olayların anlatılmasıyla sınırlıdır. Trajedinin etkinliğini sağlayan olağanüstülüktür. Korku ve acıma duyguları ancak birdenbire olan şeyler karşısında duyulur. Olağanüstülük rastlantıya dayandırılırsa daha etkili olacaktır. Trajedinin yapısı yalın değil, karmaşıktır. Trajedi yazarı ne erdemli kişileri mutluluktan mutsuzluğa düşürmeli, ne kötü kişileri mutsuzluktan mutluluğa geçirmelidir. Trajedi yazarı bunu göz önünde tutmadığı zaman korku ve acıma duyguları yaratamaz. Ayrıca kötü bir kişinin mutluluktan mutsuzluğa düşmüş gösterilmesi de yanlıştır. Böyle bir durum adaleti karşılasa da korku ve acıma uyandırmaktan uzak kalacaktır. Eğitim anlayışı ve müzik. Aristoteles eğitime büyük önem verir. Ona göre eğitim yöneticinin ya da yasa koyucunun başlıca uğraşı olmalıdır. Çünkü eğitimi önemsemeyen devletler büyük felaketlere uğramışlardır. İyi bir eğitim her yurttaşa aynı zorunluluğu getirmelidir. İyi bir eğitim ortak ölçütleri olan ve kişilerin seçimine bırakılmamış olan eğitimdir. Aristoteles herkesin kendi çocuğunu bildiği gibi eğitmesine karşıdır. Eğitimde mutlak birliği ve devletin öncülüğünü öngörür. Herkes için ortak olan şey topluca öğrenilmelidir. Ayrıca her yurttaş kendi kendinin malı gibi düşünülmemelidir.